Ayrım 13, sayfa 120. Şirk. İslam'a göre büyük günahların en büyüğü, Allah'ın birliğini kabul etmemek, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ona ortak koşmak, ondan başkasına uluhiyetten pay vermeye kalkışmaktır. Cenab-ı Hak şirki, ortak koşmayı büyük bir günah ile iftira etmek, derin bir sapıklığa düşmek, en büyük zulüm ve haksızlık şeklinde tavsif etmiştir. Nisa 48, 116, Lokman 13. Çünkü şirk, hakikat karşısında son derece yanlış bir tavırdır. İnsan şirke saplanmakla kendisine zulmetmiş ve Allah'ın hakkını teslim etmeyerek büyük bir haksızlık yapmış olur. Zira Cenab-ı Hakk'a şirk koşmak, ona acziyet izafe etmek demektir. Ancak aciz kalan kimse ortağa ihtiyaç duyar ve yardımcı edinir. Halbuki Allah Teala eksiklikten, acziyetten ve zayıflıktan münezzehtir. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ı insana benzeterek ona oğul izafe etmek de o yüce zatı haşa aciz ve noksan görmek demektir. Bu onun şanına yakışmaz. Şirk, bütün kainatı ve bizi var eden Allah'a karşı büyük bir saygısızlık ve vefasızlığın alametidir. Nitekim Abdullah bin Mesud, Peygamber Efendimiz'e, Allah katında en büyük günah hangisidir diye sorduğunda, Allah Resulü, seni yaratmış olduğu halde Allah'a şirk koşmandır buyurmuştur. Müslim, İman 141. Hakikatte şirk koşmak Allah'a hiçbir zarar vermez. Şirkin bütün zararı insanadır. Cenab-ı Hak çok sevdiği kulunu günah, yanlışlık ve zararlardan kıskandığı için şirki bu derece şiddetle yasaklamıştır. Ayrıca insan psikolojik olarak ancak tek Tanrı inancında huzur bulabilir. İki veya daha fazla Tanrı'ya inanmak istediğinde bölünüp parçalanır, arada kaldığı için de kararsız ve huzursuz olur. Cenab-ı Hak bunu şöyle tasvir eder. Allah'a ortak koşmayan halis muvahhidlerden olun. Kim Allah'a ortak koşarsa gökten düşüp parçalanarak kuşlar tarafından kapışılmış yahut rüzgar tarafından uzak bir yere sürüklenip atılmış bir nesne gibi olur. Hac 31. İnsan şirke düştüğünde nefsin heva ve heveslerinden her biri bir tarafa çeker. Bir helak rüzgarı olan şeytan da onu cehennem vadilerinin en uzak köşelerine atıverir. Bu gönül parçalanmışlığı maddi bedenin parçalanmasından daha fecidir. Bu sebeple Allah Resulü, paramparça edilsen, ateşlerde yakılsan bile sakın hiçbir şeyi Allah'a şirk koşma buyurmuştur. İbn-i Mace, Fiten 23. Şirk aynı zamanda insanın şuurunu parçalayan, kişiliğini şizofren yapan, bütünlüğünü bozan büyük bir psikolojik hastalıktır. Zira şirk ehlinin gönlünde bir karar ve huzur yoktur. Kimi ve neyi memnun edeceğini bir türlü bilemez. Onun bu şaşkın hali ayeti kerimede ne güzel tasvir edilir. Allah çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir adam ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Zümer 29. Bir hizmetçi düşünün, bir de ona sahip olmak isteyen ve öfkeyle birbirlerine saldırıp duran bazı ortaklar düşünün. Ortakların her biri o hizmetçiyi kendi emrinde kullanmak istiyor ve diğerlerine itaat ettiğinde ona kızıyor. Bu durumdaki bir insan ne yapacağını şaşırır, birisini memnun etmek isterken diğerlerini öfkelendirir. Birinin emrini yapmayı düşünürken diğerleri farklı farklı emirler verir. Neticede bu hizmetçi hepsinin nazarında kötü olur ve hayatı bitmek bilmeyen rahatsızlık ve yorgunluklar içinde devam edip gider. Bir de yalnızca bir kişiye karşı sorumlu olan selamet içinde bir hizmetçi vardır. Tek olan efendisini her defasında memnun eder ve mükafatlar kazanır. Efendisi de onun her türlü işine ve ihtiyaçlarına destek olur ve arzularını yerine getirir. Bu ikisinin hali hiç bir olur mu? Müşriklerin durumu dünyada böyle rezil ve perişan olduğu gibi ahirette de son derece korkunçtur. Allah Teala diğer günahlardan dilediğini affettiği halde kendisine şirk koşan kimseleri kesinlikle affetmez. Nisa 48-116. Onlar ebedi hayatı kaybeden insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Kitap ehlinden ve Allah'a şirk koşanlardan kafir olanlar, içinde ebediyen kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. Beyyine 6. Her peygamber mutlaka şirkin hakikatini açıklamış ve ümmetini ondan sakındırmıştır. Sebeplere aldanmayıp müsebbibül esbabı, yani sebeplerin sebebi olan Allah'ı görmeleri için ümmetlerine ikaz etmişlerdir. Son peygamber Hazreti Muhammed geldiğinde dünya üzerindeki insanlar çok çeşitli varlıklara tapıyorlardı. O Mekke'deki putperestlerden başlayarak bütün insanlığa tevhidi öğretti. Onların pek çoğunu şirkten kurtarıp bir olan Allah'a ibadet etmeye yöneltti. Mekkeliler Allah'a iman etmekle birlikte kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarını umarak pek çok puta da tapıyorlardı. Zümer 3. Halbuki putlar onları Allah'tan fersah fersah uzaklaştırıyordu. Ancak haksız kazançlarını ve menfaatlerini kaybetme korkusu taşıyan insanlarla nefsani arzularından vazgeçmek istemeyenler Allah'ın peygamberine iman etmediler. Şirk üzere devam eden Kureyşliler bir gün çok saygı gösterdikleri Husayn'a gelerek, "Şu adamla bizim adımıza konuş, o ilahlarımıza dil uzatıyor, onlara kötü sözler söylüyor," dediler. Ve hep beraber Allah Resulü Hazreti Muhammed'in kapısına kadar geldiler. Müşrikler kapıya yakın bir yere oturup beklemeye başladılar. Husayn içeri girdi, Resulullah Efendimiz "İhtiyara yer açın," buyurdu. Husayn Peygamber Efendimiz'e, "Bu senden duyduklarımız nedir? Tanrılarımızı reddediyor, onlara dil uzatıyormuşsun. Halbuki senin baban akıllı ve hayırlı bir kimseydi," dedi. Allah Resulü ona şöyle sordu: "Ey Husayn, kaç tanrıya tapıyorsun?" "7'si yerde, biri gökte, 8 tanrıya." "Sana bir zarar isabet ettiğinde hangisine yalvarıyorsun?" "Göktekine." "Malın helak olduğunda kime yalvarıyorsun?" "Göktekine." "Senin isteklerine icabet eden yalnız bir ilah iken ne diye başkalarını ona ortak koşuyorsun? Şükrederek onları razı ettiğini mi sanıyorsun, yoksa seni helak etmelerinden mi korkuyorsun?" "Her iki sebepten de değil." Husayn kendi ifadesiyle Peygamber Efendimizin o güne kadar konuştuğu insanlara hiç benzemediğini, çok farklı bir şahsiyete sahip olduğunu anlamıştı. Resulullah, "Husayn, Müslüman ol, selamet bulursun," buyurdu. O, "Kavmim ve yakınlarım da var, ne söyleyeyim?" diye sorunca Efendimiz, "Allah'ım, işimi kemale erdirmem için senden hidayet istiyorum. Bana faydalı olacak ilmimi artır," de, buyurdu. Husayn bu duayı yaptı ve az sonra da Müslüman oldu. Ayrılmak istediğinde Allah Resulü ashabına, "Kalkınız, kendisini evine kadar uğurlayınız," buyurdu. Onun bir grup ashab-ı kiram ile birlikte kapıdan çıktığını gören Kureyş müşrikleri, "Husayn da dinini terk etti," diyerek kendisiyle görüşmeden dağılıp gittiler. İbni Hacer, İsabe 1-337, Tirmizi, Deavat 69/3483. Allah Resulü Hazreti Muhammed, bütün insanları imana davet ederken tevhid anlayışını iyice yerleştirebilmek için şirki çağrıştıran düşünce, fiil ve alametler hususunda son derece titiz davranmıştır. Mesela yağmurun filan ve filan yıldızın batıp doğması sebebiyle yağdığını düşünenlerin itikadi tehlike içinde olduğunu haber vermiştir. Buhari, Ezan 156, İstiska 28. Bir kişi, "Ya Resulullah, Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz," diyerek meşiyet, dileme hususunda peygamberimizi Cenab-ı Hak ile birlikte zikrettiğinde, "Sen beni Allah'a denk yaptın, sadece Allah'ın dileği demen gerekirdi," buyurmuştur. Ahmet 1-283. Yine bir zat, Peygamber Efendimizin yanında okuduğu bir hutbede, "Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. O ikisine isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır," ifadesini kullanmıştı. Fahri Kainat Efendimiz hemen müdahale ederek, "Sen ne fena bir hatipsin. O ikisine diyeceğine ayrı ayrı zikrederek Allah ve Resulüne isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır deseydin ya," ikazında bulundu. Müslim Cuma 48. Burada Peygamber Efendimizin hatibe itiraz etmesi, Allah ile kendisini her ikisi anlamına gelen Burada Arapça bir şey yazdığı için okunamıyor. Zamirinde müştereken zikretmesi, böylece Cenab-ı Hak ile peygamberinin aynı seviyede tutulduğu hissini uyandırmasından dolayıdır. Resulullah kendisinin Allah'ın bir kulu olduğunu, dolayısıyla onunla birlikte aynı zamirde zikredilmesinin Allah'a tazim açısından uygun olmadığını hatırlatmıştır. Allah Resulü yeni Müslüman olan kabilelerden ilk olarak bölgelerinde putların kırılmasını isterdi. İbni Hişam 4-197, Vakidi 3-967-968. Hasılı Allah'ın benzerinin olması bir tarafa, onun misli gibi bir şey dahi yoktur. O tektir, eşsiz ve benzersizdir, işitir ve bilir. Şura 11. 2. Alem şumul, evrensel bir dindir. İslam, bütün insanları ve cinleri kendisine davet etmektedir. Her insan, ırkı, rengi, cinsiyeti, memleketi ne olursa olsun Müslüman olabilir. İnsanlığı, mükellefiyetler ve haklar itibariyle tanzim eden İslam'da, ancak ve ancak inananlar ve inanmayanlar diye iki millet kabul edilmiş, bunun dışında üçüncü bir grup mevzubahis edilmemiştir. Her insan, kendi devrindeki peygamberin ümmetidir. Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesinden sonraki bütün insanlar da onun ümmetidir. Lakin bunların bir kısmı onun peygamber olduğuna iman ederken bir kısmı da inkar etmektedir. Ümmeti icabe, ümmeti gayri icabe. İslam bu iki grup arasında da hak ve vecibeleri dengeleyerek adaleti gözetmiştir. İslam, bütün insanların Hazreti Adem'in neslinden geldiğini ve eşit haklara sahip olduğunu ifade için zaman zaman hitaplarında "Ey Ademoğlu" terkibini kullanır. Herhangi bir ırkın veya milletin diğerinden üstün olmadığını devamlı hatırlatır. Rahmeti, bütün mahlukatı ihata etmiş olan Allah tarafından beşerin saadet ve selameti için gönderilen bir sistemin bir avuç insana tahsis edilmesi ve onun dışındakilerin bu nimetten mahrum bırakılması asla mantıki değildir. Bu vaziyet Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarına da ters düşer. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Merhamet edenlere Cenab-ı Hak merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler." Ebu Davud, Edep 58/4941, Tirmizi 1/16/1924, Ahmet 2/160. Bu hadisi şerifte muayyen bir cins kastedilmiyor. Hatta sadece Müslümanlar da kastedilmiyor. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlara ve hayvanlara merhamet edilmesi emrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin bütün insanları Allah'a davet etmek için gönderildiği şöyle ifade edilir: "Seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter." Nisa 79. "Resulüm, de ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim." Araf 158. "Biz seni bütün insanlar için bir müjdeci ve Allah'ın azabıyla korkutucu olmak üzere gönderdik. Lakin insanların pek çoğu bunu bilmezler." Sebe 28. "Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edilmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir." Furkan 1-2. "Ey Muhammed, ben seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdim." Enbiya 107. İbni Abbas bu ayeti kerime hakkında şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve Resulüne iman edenler, dünyada ve ahirette tam olarak rahmete nail olurlar. Allah'a ve Resulüne iman etmeyenler de sırf Peygamber Efendimizin devrinde yaşadıkları ve onun ümmeti oldukları için önceki kavimlerin dünyada uğradığı yerin dibine geçme, maymuna çevrilme, üzerlerine taş yağdırılması gibi ilahi azaplardan korunurlar. Bu onların Allah Resulü sayesinde nail oldukları dünyevi rahmettir." Beyhaki Delailün Nübüvve 5-486, Heysemi 7-69. Resulullah şöyle buyurmuştur: Benden önceki peygamberler sadece milletlerine gönderilirlerdi. Ben ise bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Buhari, Teyemmüm 1. Bu sebeple Resulullah, İslam'ı sadece Araplara tebliğ etmemiş, daha hayattayken imparator ve krallara gönderdiği elçi ve mektuplarla Bizanslıları, İranlıları, Habeşistanlıları, Mısırlıları ve diğer milletleri İslam'a davet etmiştir. Bu mektupların metinleri elimizde olduğu gibi bir kısmının bizzat orijinal hali de İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nde ziyaret edilebilmektedir. Mektupların fotoğrafları ve tahlilleri için Profesör Doktor M. Hamidullah'ın Six Origino de Letter Diplomatique du Prophète d'Islam, Paris 1985, Hazreti Peygamber'in 6 orijinal diplomatik mektubu. Tercüme Mehmet Yazgan, İstanbul 1998, İslam Peygamberi El Vesaikus Siyasiye isimli eserlerine bakılabilir. Pek çok ayeti kerime ve hadisi şeriflerde "Ey insanlar!" diye umumi bir hitap kullanılmıştır. Ağırlık insanda olmakla beraber cinler de şuur ve irade sahibi olduklarından bu hitabın şumulü dahilindedirler. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz veda hutbesinde de zaman zaman "Ey insanlar!" diye hitap ederek bütün insanlara seslenmiştir. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'in üslubu da alem şumul bir mahiyet arz etmektedir. Kur'an bütün insanlara hitap ettiği için muhtelif usul ve üsluplarla mühim manaları tekrar etmiş ve esas mevzuları bütün insanların anlayabileceği şekilde takdim etmiştir. Buti, Ravai, sayfa 118 ila 120. İslam aynı zamanda geldiği andan itibaren kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlara da şamildir. Belli bir zaman ve bölgeyle sınırlı değildir. Nitekim bugün dünyanın her yerinde ve her milletten Müslümanları görmek mümkündür. Bilhassa hac mevsimlerinde bu insanlar Allah'ın emri üzere Kabe'nin etrafında toplanıp tek olan Allah'a ibadet ederek muhteşem bir İslam birliği ve kardeşliği sergilemektedirler. 3. İnsanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verir. İslam, insanların hayatını tanzim etmeyi hedeflediği için onların bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahip olarak gelmiştir. İnsanların ruhi, fiziki, şahsi ve içtimai haklarını sağlayan, hayat, ölüm, ilah, peygamber, melek, şeytan, dünya, ahiret, mükafat, ceza, cennet, cehennem gibi kavramları ikna ve tatmin edici bir gerçeklikle açıklığa kavuşturan tek hayat ve inanç sistemidir. Bu durumu daha iyi idrak edebilmek için şunu hatırlamak yeterli olacaktır. Kur'an, zulme uğramış zayıf insanlardan teşekkül eden ilk İslam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebildiği gibi, Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar hakimiyet kurduğu ve yeryüzünün tek ve muazzam bir devleti haline geldiği devirde de, İslam camiasının bütün ahlaki ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamıştır. İşte bu camia, İnanç ve itikatleri, ibadetleri, içtimai hayatı, sosyal kanunları ve diğer ihtiyaçları ile ilgili bütün bilgileri her zaman için bu kitapta mevcut bulmuştur. Profesör Doktor M. Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, sayfa 23. İslam bazı meseleleri tanzim edip diğer bir kısmını cevapsız bırakmaz. Beşeri davranışları tanzim eden hukuk, ahlak, iktisat gibi bütün ilimlere dair kaideler koyar. Bu kaideler en basitinden en mükemmeline, en müşahısından en mücerredine kadar her meseleyi ihtiva eder. Bunlardan bir kısmı herkesi alakadar eden basit ve dünyevi meseleler olduğu gibi bazıları da seviyeli idrakleri bile acziyet içinde bırakan ulvi derinlikler ve sır alemine ait hakikatlerdir. İslam'ın bu hususiyetini sonradan Müslüman olan, sonradan İslam'a giren insanların hayat hikayeleri için şu eserlere bakılabilir. Profesör Doktor Ali Köse, Conversion to Islam, A Study of Native British Converts, London, Keegan Paul International, 1996, A. Arı, Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 2007, Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular? İstanbul, İnsan Yayınları, 2008, Ahmet Böken, Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, 1-2, İzmir, 2005. Amerikalı Mary Romeo da fark etmiş olmalı ki şöyle der. İslam öyle büyük bir din ki hem alabildiğine derin olabiliyor hem de bütünüyle yüzeysel. Çünkü farklı insanların farklı ihtiyaçları vardır. A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar 1-139. İslam'ın bu iki zıt kutbu bünyesinde barındırabilmesi, onun çeşitlilikleri kuşatabilecek dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösterir. İslam, ilim ve ihatası sonsuz olan Cenab-ı Hak tarafından gönderildiği için bu vasfa sahiptir. Bütün varlıkları ve insanı yaratan Allah Teala olduğu gibi, onların bütün ihtiyaçlarını en iyi bilen de tabii ki ancak O'dur. Beşeri sistemler insanı sadece dünya hayatında mutlu etmeye çalışırken İslam onun hem dünya hem de ahiret hayatında huzurlu ve mesut olmasını sağlar. Bu sebeple insanın kendisiyle, Rabbiyle, diğer insanlarla hatta hayvanlar ve cansız varlıklarla münasebetlerini tanzim eder. Beşikten mezara kadar insanın maddi manevi bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Onu ibadet, muamelat ve ahlaki davranışlarında mükemmele ulaştırma gayesini güder. Bütün bu bilgilerin kaynağı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le onun tefsiri mahiyetindeki Peygamber Efendimiz'in hayatı, sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Takrir, Peygamber Efendimiz'in görüp işittiği bir şeye karşı çıkmaması ve onu kabul etmesidir. Çünkü Allah Resulü bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği halde onu reddetmemiş ve susmuşsa bu durum onun bu işi tasvip ve kabul ettiği anlamına gelir. İslam alimleri fıkıh usulü kaidelerini kullanarak bu esas kaynaklardan hükümler çıkarırlar. Bu hükümlere içtihat denir. İçtihatlar sayesinde ekvatordaki insanın da kutuplardaki insanın da dini ihtiyaçları karşılanır. Bunun için İslam, içtihadı teşvik etmek üzere alimlerin samimiyetle yaptığı içtihatların hatalı olanlarına bile sevap vaat etmiştir. Bir gün Müslümanlar İbni Mesud Hazretlerine birçok mesele sormuşlardı. İbni Mesud onlara şu açıklamayı yaptı. Herhangi bir meseleyle karşılaşan kimse Allah'ın kitabıyla hüküm versin. Allah'ın kitabında çözümü olmayan bir meseleyle karşılaşırsa Nebi-i Ekrem Efendimizin verdiği hükümlere bakarak halletsin. Allah'ın kitabında ve Peygamber Efendimizin hükümlerinde çözümünü bulamazsa salih alimlerin verdiği fetvalara bakarak meseleye cevap versin. Kur'an'da, sünnette ve salihlerin fetvalarında cevabı bulunmayan bir meseleyle karşılaşırsa aklını kullanarak içtihat yapsın. Ben içtihat yapmaktan korkarım demesin. Çünkü helal belli, haram belli. Helalle haramın arasında şüpheli ve kapalı hususlar vardır. O halde sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak. Nesai, Kaza 11. Texas Üniversitesi'nde master yapan Satan Carr konuyla ilgili olarak şu tespiti yapar. Mantık ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Kur'an ise bütünüyle mantıklı. Bir insanın ihtiyacı olan her şey Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde yazılı. İnsanın hiçbir konuda tereddüt etmesine gerek kalmıyor. A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar 2-124. Burada şuna da işaret etmek gerekir ki, İslam'ın insanın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmesinde Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yapısı mühim bir rol oynar. Zira Kur'an'ın üslubu emsalsiz bir belagat harikasıdır. Kullandığı kelime ve terkipler o kadar edebidir ki çok az bir ifadeyle pek çok manaları ifade ediverir. Dolayısıyla küçük hacmine rağmen insanlara kıyamete kadar yetecek hükümleri ihtiva edebilmektedir. Kur'an'ın bu tür mucizevi yönleri kitaplar kısmında biraz daha izah edilecektir.